Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği,
Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 10 Şubat 2022 günlerden Perşembe, bir haftanın daha sonuna geliyoruz. Dünyadan haberlerle yine karşınızdayız. Omikron notlarım var, size aktaracağım. Düşüşe geçti vakaların sayısı deniliyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün bir yandan bütün dünyanın aşılanması çağrıları sürekli tekrarlıyorlar. Bir işe de yaramış değil ama var. Son raporu, haftalık raporunda dikkat çektiği Dünya Sağlık Örgütü'nün vurgular, dünyadan haberler ve ayrıca pandemi dünyası özellikle dikkatler Kanada'daydı. Aşısızların isyanı deniliyor. Doğru, öyle başladı ama tabii çerçevesi itibariyle ilk pandemi isyanı mı gibi sorular var. Tabii bir alt üst oluş süreci var. Tepkiler, daha doğrusu tepkiler itibariyle demek lazım. Kanada'da değişen bir şey de yok. Ağır aşılı demek lazım. %80'den fazlası. Türkiye'de de dördüncü doz BioNTech aşısı için randevuların açıldığı haberini gördüm şimdi. Böyle aşılı dünyamızın notlarını aktaracağım sizlere. Enerji fiyatları ile ilgili bütün dünyadan haberler var. Türkiye'de hepimizin yarası biliyorsunuz artık kira fiyatlarını buldu. Enerji fiyatları pek çok konutta, esnaf isyanda, hükümet gözden geçireceğini söylüyor. Ne çıkacak göreceğiz beraber. Küresel gündemde Amerika ile Çin arasında özellikle Tayvan odaklı gerilim, Quad toplantısı, dörtlü grup Amerika'nın bölge için oluşturduğu diyelim, yakın bir temas grubu olarak. Çin'in Tayvan'la ilgili silah satışıyla ilgili Amerika'ya tepkileri var ama tabii bütün dikkatler Avrupa'daki gelişmelerde. NATO'nun doğuya doğru genişleme ısrarı, inadı, artık adını nasıl koyarsanız koyun, herkes bize katılabilir demesi ve Rusya Federasyonu sınırlarına ağır silah ve asker yığınağına girişmesi, Rusya'nın verdiği yanıtlar buna. Bugün Belarus'la Rusya Federasyonu arasında birlik devleti 1990'lardan kalma ortak tatbikatı başlıyor. Ukrayna tarafı da aynı dönem için tatbikat başlatıyor. Bir yandan Avrupa'nın devreye girdiği bir diplomatik süreç varmış gibi ama askeri söylemlerde asla geri adım atılmadığını görüyoruz. Özellikle NATO tarafından. Yine bugün NATO Genel Sekreteri ile Britanya Başbakanı'nın görüşmesi. Britanya tehditlere baktığımız zaman başını çeken ülke konumunda. Tabii Boris Johnson'ın içeride oldukça sıkışık durumda olduğunu anımsamak gerekiyor bu bağlamda. Rusya Federasyonu Avrupa ülkelerinden tek tek yanıt bekliyor. Ama toplu yanıt gönderme Joseph Borrell aracılığıyla söz konusu. Bugün aynı zamanda Moskova'ya da yine taşındı diplomasi. Britanya Dışişleri Bakanı Liz Truss'ta Moskova'da Sergey Lavrov'la görüştü. Birazdan detayları aktaracağım. Rusya tarafından da uyarılar, ikazlar, açıklamalar var efendim. Onların da notlarını aktarmaya çalışacağım programın ikinci yarısında da. Bu hakikaten bilinçli bir biçimde mi, şuurlu bir biçimde mi yapıldığını tam olarak idrak edemediğimiz savaş hali, Batı'nın yarattığı savaş halini konuşacağız. Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor açıkçası. Cahit Armağan Dilek konuğum olacak programın ikinci yarısında. Batı'nın özellikle attığı adımlar ne anlama geliyor? Bu işi nereye götürmeye çalışıyorlar? Ve barındırdığı riskler nelerdir? Sorularına yanıtlarını alacağız kendisinin. Bunun dışında gündem el verdiğince tabii Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun da Türkiye'nin arabuluculuğu ile ilgili başka konular da var. Açıklamaları oldu, onları da aktaracağım. Adeta Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Moskova'ya ve Kiev'e gitmesi ve arabuluculuğa soyunmasına sitem eder açıklamaları vardı Çavuşoğlu'nun. Ve perde arkasında Türkiye'nin çalıştığını anlatan, onları da aktarmaya çalışacağım sizlere. Bu çerçevede başka başlıklar da var tabii. Avrupa'dan Türk dış politikası ve Orta Doğu biraz geri plana gitti ara ara. Ben konuşmaya çalışıyorum oradaki gelişmeleri. İran Viyana'ya taşınan, nükleer diplomasi de tabii tabii ki gündemde. Çok fazla aktaramadım size. Onları da saatim el verdiği ölçüde anlatmaya çalışacağım. Başlamadan frekanslarımızı yine tekrar edelim. Her zaman olduğu gibi. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2. Bu frekanslardan bizi dinleyebilirsiniz. İnternet sesi üzerinden Sputnik Radyo'nun Türkiye'nin her yerinden dinleyebilirsiniz. Yine cep telefonu uygulamamız var. Onu indirirseniz yine kolaylıkla her yerden dinleyebilirsiniz. YouTube kanalının linkini az önce paylaştım. Tıklarsanız linki YouTube üzerinden de bizi dinleyebilir ve izleyebilirsiniz. Eğer like ederseniz mutlu oluruz. Kaçıranlar da tekrarını pop-up'ından ya da Spotify üzerinden dinleyebilirler diyelim. Başlayalım eksene. Evet, omikron dalgası, Covid-19 pandemisi, hızla geçelim, notlarımı aktarayım size. Dünya Sağlık Örgütü'nün dün açıkladığı haftalık rapor vakalarda düşüşe geçildiğine işaret ediyor. %17'lik bir vaka sayısında %7 oranında da can kaybında düşüş var. Omikron ama vakaların %97'sini oluşturuyor diyor. Dünya Sağlık Örgütü Delta varyanda artık daha az, %3'lük bir oran vermişler. Eğer aşılar, yani mücadele araçları olarak başa aşı çıkıyor zaten, adil dağıtılırsa eğer, bu yıl bu küresel acil durumdan, pandemi halinden çıkabiliriz vurgusu yaptı Dünya Sağlık Örgütü. Aynı şekilde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de öyle, aşı eşitsizliği yeni varyantların çıkmasına yol açıyor diyorlar. Ağız birliği ediyorlar ama hakikaten bu işin çaresi de pek bu içinde yaşadığımız kapitalist dünyada yok gibi gözüküyor. Bir de araştırmacılar uzun Covid diye bir vurgulama yapıyorlar. Omikron varyantına yakalananlar tekrardan rahatsızlanıyorlar bir şekilde. Halsizlik, nefes darlığı, işte bilinç bulanımı, kaygı falan. Böyle bir uzun Covid diye bir olgu da tartışılmaya başlanmış durumda. Bir de Güney Afrikalı doktor Angelique Coetzee, bu en son omikron varyantını bulan ilk kişilerden birisi, enteresan bir iddiada bulunmuş Daily Telegraph'a. Demiş ki bu varyantın daha tehlikeli olarak tanımlanması için baskı gördüm demiş. Gerçekte olduğundan daha tehlikeli tanımlamak için. Politikacılar benden bunu söylememi istediler. Afrika'da daha hafif ancak Avrupa'da daha ciddi bir hastalık olduğuydu. Amerikalı, Avrupalı bilim adamları ve politikacılardan lütfen hafif bir hastalık olduğunu söyleme diyerek baskı yapan çok kişi oldu demiş. Çok enteresan bir iddia, tartışılması lazım tabii ama her şey birbirine karıştı çünkü bu pandemide. Amerika'da 3400'den fazla can kaybı son 24 saatte, yine 200 binden fazla vaka. Yine düşmüş, 800 binlere çıktığı oldu, 1 milyon bile zorlandı. New York'ta zorunlu maskeye son verdiler. Yine 5 yaş altı çocuklarda aşıya başlayacaklar bu ay içerisinde, öyle geliyor. Bir de tabii pandemi isyanı Kanada, Ottawa, kamyoncular %90'ı da aşılı, %10'u başlattı ama Kanada toplumunun bu işin idaresine dair itirazları anlaşılıyor. Geniş bir perspektiften bakıldığı zaman bir grup aşısızın ortalığı birbirine katmasının ötesinde bir vaka var. Anlatmaya çalışıyorum ben size. En son Amerika ile meşhur sınır var, Ambassador Köprüsü. Orayı da kapatmış durumdalar. Tedarik zincirleri felç oluyor bu durumda. Dolayısıyla Amerika'yı da yakından ilgilendiriyor. Amerikalılar hemen tepki gösterdiler. Araba, otomotiv sektörünü tehdit ediyor bu Kanadalı kamyoncular şeklinde. Ve Kanada'da Justin Trudeau şehir dışına çıkartılmıştı. OHAL ilan edilmişti Ottawa'da. Geri döndü parlamentoda. Kamyoncuların eylemi diye nitelendirdi olayı ve kabul edilemez, artık yeter diye bir açıklama yaptı. Kısıtlamaları savundu ama birçok eyalette, Kanada'da artık bu işin sonu yaş diye düşünüyorlar herhalde ki kısıtlamaları hafifletmeye başlamış durumdalar efendim. Yeni Zelanda'da da bu arada özgürlük konvoyu deniliyordu Kanada'da. Burada da kendilerine, Yeni Zelanda'da da kendilerine özgürlük konvoyu diyen protestocular, daha ufak çaplı tabii ki gösteriler ama orada da protesto gösterileri yapmışlar. Türkiye'de yine 100 binin üzerinde, 108.563 vaka tespit edildi. 266 can kaybı açıklandı. Sağlık Bakanı çözüm, tedbir ve aşı diye günlük rutin açıklamalarını devam ettiriyor. Dördüncü doz BioNTech aşısı için de randevular açılmış bugün itibariyle. Aşınızı Onun efendim her ne kadar benim artık iyice aklım karışmış olsa da bu işin yönetim biçimine dair yine de bilimden şaşmamakta fayda var. Profesör Mehmet Ceylan bu arada bu iş bitti diyorlar ama bin düşünüp bir konuşsunlar demiş. Yüzlerce insan her gün annesini, babasını, eşini, çocuğunu, yakınını yitiriyor. Yani omikron bitti dememek gerektiğini vurgulayan bir açıklama yapmış. Ben de aktarmak istiyorum sizlere bunu. Bir de Bill Gates'in pandemiyle ilgili bir kitabı var. Pandemi nasıl önlenir kitabı yazmış. Bir sonraki 3 Mayıs'ta piyasaya sürülecekmiş. Dersler çıkartıp sağlık insanların daha iyi sağlık hizmeti alması. Yani bu işi yapacak herhalde en son kişi Bill Gates. Bu özelleştirmelerle yani sağlık bir insan hakkı olamıyorsa eğer ve tamamen paranın döndüğü bir sektöre dönüşüyorsa, insanlar dişlerini tedavi ettirmek için servet ödemek zorundalarsa nasıl bir hizmet olacak onu anlayabilmiş değilim. Acaba sosyalizmi mi savunuyor Bill Gates böyle mesajlar vererek diye sormak lazım kendisine. Şimdi tabii bir yandan enerji krizi Türkiye'de, biz elektrikte bir anda zaten hayatımız değişti. %100'den fazla enflasyon görüyoruz marketlere her gün gittiğimizde. Hükümetin ne açıkladığının açıkçası çok da önemi olmuyor. Elektrik faturalarımızdan görüyoruz. Birkaç ay önce 200 lira, 150 lira ödeyenler şimdi 500-600 lira fatura ödüyorlar. Esnafın durumu perişan. Hakikaten Türkiye'de bu konuda dün Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyadan yanılmıyorsam yaptığı açıklama karşılığında buldu. Çünkü toplumda büyük bir yara açıkçası net olarak söylemek lazım. Dünyada da tabii ki Türkiye'de olduğu kadar olmasa bile ciddi bir sıkıntı var. Öyle ki Amerikan Başkanı Biden elektrik şirketlerinin temsilcileriyle buluşmuş ve enerji faturalarının yüksekliğinden orada da şikayet ediyorlar. Yenilenebilir enerjinin önemine atıf yapmış. Şimdi politikacılar bunu böyle söylüyorlar ama çok iyi hesaplıyorlar mı? Ben emin değilim açıkçası. Çünkü Almanya'da malum yenilenebilir temasıyla yeşillerin son 20 senede zorladığı gündem ciddi enerji sorunu yaratmış vaziyette. Yani güzel bir şey tabii yeşil enerji falan ama bunların hesabının kitabının biraz daha iyi yapılmasında fayda var herhalde. Almanya örneğine bakınca bu çıkıyor ortaya. Şimdi Almanya'da da elektrik ve doğalgaz fiyatları yükselişe geçmiş ve ciddi enerji sağlayıcıları tarifeleri arttırırken sıkıntılardan bahsediliyor. Daha fazla ki Alman hükümeti dar gelirlilere ve öğrencilere özel olarak bu konuda yardım kararı almak zorunda kalmıştı. Paraları var tabii ama nereye kadar gidecek bu? Öyle bir sıkıntı var, onu anımsatalım. Evet, şimdi gelelim küresel gündeme. Amerika Birleşik Devletleri Quad grubunu oluşturmuştu 2021 senesi içerisinde. Daha doğrusu canlandırmıştı diyelim. Hindistan, ABD, Avustralya ve Japonya'dan oluşan grup diye anılıyor bu. O 9-12 Şubat'ta Anthony Blinken'ın katılımıyla da bir bakanlar toplantısı düzenliyorlar kendileri. Öncesinde Amerikan Dışişleri Bakan Yardımcısı Daniel Crittenbrink bir açıklama yaptı. Bu toplantıda Çin'in demokratik değerler ve küresel düzene getirdiği meydan okumanın ele alınacağını söylemiş. Çin'in iç işleri bir dizayn etseler rahat edecekler ama bir türlü olmuyor tabii. Yani mesela başkaları da biz bir Amerikan demokrasisine el atmamız lazım. Bir düzelse hani belki bu kadar dünyada militarizm olmaz diyebilir aynı mantıkla tersine çevirerek. Hakikaten enteresan bir söylem biçimi var burada. O kadar üstün bir Batı dünyası var ki çok rahat, mutlu, mesut yaşıyor insanlar. Bütün sorunlar buralarda gibi bir acayip sunum. Pekin tepki gösterdi buna. Soğuk savaş zihni niyetini terk etme çağrısı. Onlar da aynı şeyleri tekrarlıyorlar. Demokrasinin insanlığın ortak değeri olduğu, bir ülkenin demokratik olmadığını o ülkenin halkının değerlendireceği, Çin'in de merkezinde BM'nin yer aldığı uluslararası hukuk, küresel düzeni, hukuka dayalı küresel düzeni savunduğu vurgusu yapmışlar. Amerikalılar bir de Tayvan'a, ben aktarmıştım size bu hafta, silah satışı, Patriot hava savunma sistemleri için bir bakım hizmetleri, $100 milyon değerinde bir şey, bunu sağladıkları için Çin'den zehir zemberek bir yanıt da aldılar. Savunma Bakanı, Dışişleri Bakanlığı da açıklama yapmıştı. Savunma Bakanlığı sözcüsü de Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun ulusal egemenliği, toprak bütünlüğünü kararlılıkla savunacağı ve Tayvan'ın geleceğinin ulusun yeniden birleşmesinde yattığını belirtmişler. Tayvan diyoruz ama Tayvanlılar değil, orada Çinliler yaşıyor tabii. Yani Asya'da ikinci bir Çin devleti gibi bir girişim aslında bakarsanız bu. Hani Tayvanlı diye biri yok, Çinli onlar da, onu belirtmek gerekiyor. Amerika'nın Tayvan bölgesine bu silahlı hareketinin bölge barışına katkı yapmayacağını söylemişler. En son bir F-35 uçağı düşmüştü. Bunda sosyal medyada dikkatimi çekti. CIA kaynakları bu USS Carl Vinson uçak gemisine inerken F-35 çakılmıştı. Amerikalılar, istihbarat kaynakları Çin'in yüksek enerjili akustik bir silahı kullanarak bunu düşürdüğü iddiasını ortaya atmışlar. Kanıt gösterseler belki hakikaten ikna edici olabilir. Tabii bu, yani böyle iddialar biraz artık... Gerçi post-truth dünyasında yaşıyoruz, yine algıları da belirliyor ama yine de bir takım insanlar ya kanıt gösterirseniz daha ikna oluruz diyorlar. Neyse, var hala öyle bir şey. Joe Biden Macron'la görüştü bu hafta. Hızlı bir ara buluculuk girişiminde bulundu. Fransa Cumhurbaşkanı hatırlayacaksınız. Önce Moskova'ya gitti, ardından Kiev'e geçti. Sonra telefon trafiği yürüttü. Pek bir detayı yok. Görüşme yapmışlar telefonda, son durumu. Britanya... Şimdi sazı almış durumda, eline sırayla gidiyorlar, böyle öyle söylemek lazım. Boris Johnson, zaten aktarmıştım ben size, hem NATO temasları var hem Polonya. 1000 askere teyakkuz emri vermiş kendisi, sıkı sıkıya NATO çerçevesini vurgulamaya çalışıyor Anglo-Amerikan tarafı, öyle demek lazım. Stoltenberg'le görüştü bugün. Bir yandan da klasik her türlü iddia Britanya'dan, kanıt da sunmuyorlar ortaya, pek gerek duymuyorlar herkes bize inanır diye düşündükleri için, ama Rusya nükleer strateji tatbikatına hazırlanıyor diye bir iddiayı da Savunma Bakanı Ben Wallace, ki Moskova'ya gitti kendisi, ortaya atmış. Bilmiyorum Rusya'da ne gibi şeyler söyleyecekler kendisine, henüz bir şey görmedim onunla ilgili. Stoltenberg bugün Brüksel'de NATO karargahında Boris Johnson'ı ağırladı, açıklamalar yaptılar. Birazdan Cahit Armağan Dilek'le de konuşacağız. İlkelerden taviz verilmeyecek. Yani biz her yere genişleriz, her yer bizim, herkes bize katılır. Üstelik de hür iradesiyle katıldıklarını iddia ediyorlar. Orada bir ideolojik şey yok, yanlış anlamayın yani. Yani hiçbir ideolojik durum yok. Öyle ideolojilerin bittiği ilan edilmişti. O açıdan insan şaşırarak izliyor, doğrusu söylemek gerekirse. Avrupa güvenliği için tehlikeli zamanlar, en kötüsüne hazırlıklı olmalıyız vurgusu yapmış Stoltenberg bu ilkeler taviz meselesinde. Güneydoğu'da ek birlikleri, daha zaten ek birlik gönderiyorlar. Bir sürü tonlarca silah gönderdiler ki Ukrayna'nın Dışişleri Bakanı sanki bu çok şahane bir şeymiş, Savunma Bakanı şahane bir şeymiş tonlarca silahın gitmesi gibi sunuyor olayı. Rusya'nın iki seçeneği var diye bir de üstten kartlar açıyorlar. Ya diplomatik çözümü seçecekler ki biz konuşmaya hazır. Yani hiçbir ilkemizden taviz vermeyiz ama konuşmaya hazırız. Yani Rusya'nın etrafından çembere alırız, silahları yığarız, konuşmaya da hazırız. Ama iki seçeneği var şeklinde. Çatışmayı seçmeleri halinde ağır bir bedel ödeyecekler demiş. Rusya lideri Vladimir Putin de Macron'la toplantısında savaş istiyorsanız buyurun demişti. O yüzden topu yeniden yuvarlayıp bu şekilde atması manidar olmuş Stoltenberg'in. Bu arada tabii çok hakikaten hevesli bir takım yönetimler yok değil. Litvanya halkı ne diyor bilmiyorum ama ABD askerleri bizim topraklarımızı garnizon olarak kullansın diyen Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, doğru telaffuz ettim mi bilmiyorum, açıklaması var. Yeni askerler, rotasyonlu kuvvetler girip geliyor Romanya'ya, özellikle Karadeniz kıyısında. Çarşamba günü Amerikan kuvvetleri gidecek yine oraya. Oradaki üsse Mihail Kogalniseau üssü var. 90'ların sonundan beri kullanılan. Şimdi bir yandan Avrupalılar da Rusya'ya mektup yazacaklar. Daha doğrusu Moskova ayrı ayrı Avrupa ülkelerinden mektup talep etmişti. Ama bu mektubun birleşerek verildiği Joseph Borrell tarafından, eyvahlar olsun, en Avrupa Birliği içerisinde en rusofobik isim Joseph Borrell. Yazdıklarından da çok ideolojik bir insan hakikaten. Yani bu ideolojiyi çok iyi yansıtıyor, daha doğrusu doğru formüle edelim. Mektubu Joseph Borrell ortak mektupla birlik sergileme vurgusuyla hazırlamış. Rusya Federasyonu ülkelerin tek tek görüşlerini talep etmişti. Bir yandan tabii bu mektupta biz tabii biz diyaloğu sürdürmeye hazırız vurgusu eksik değil, o da var. Var ama tabii enerjide iş sıkışıyor. Almanya'da doğal gaz stoklarıyla ilgili Ekonomi Bakanlığı'nın verileri vardı. Bir yılda %82'den %35 seviyelerine gerilemiş Almanya'da efendim doğal gaz stokları. Tabii yani mesela Rusya ile biz savaşa tuşabiliriz, Rusya askerlerini öldürebiliriz ama Rusya bize doğal gaz vermek zorunda da diyebilirler yani böyle bir hakikaten. Yani bunun yolu açık, en azından öyle söyleyeyim. Öyle bir kibir var ki hakikaten böyle bir söyleme bile başvurmaları çok mümkün olabilir. Amerikalılar da açıkça zaten Kuzey Akım'la ilgili biz bunu yaptırtmayacağız diyorlar. Tabii Almanya'nın kendileri kadar net ifade edememesi diye bir şeye uzmanlar dikkat çekiyor ama Amerikalılar açıkça Kuzey Akım 2 Euro-Atlantik'in ulusal güvenliği için tehdit diyorlar. O Euro-Atlantik'in ulusal güvenlik için tehdit olması ve Amerika'nın Almanya başta olmak üzere bütün Avrupa üzerinde çizdiği çerçevenin ne kadar önemsediklerini, bu çerçeveyi ortaya koyuyor. Şimdi bu arada tahliyelerden bahsetmişlerdi. Şimdi geri adım da attılar. Kitlesel tahliye planı Afganistan'la benzetiyorlar çünkü. Yani tuhaf, Amerikan diplomasisini hiç bu kadar zikzaklı görmemiştim. Bir öyle diyorlar, bir böyle diyorlar. Bir öyle, yani eskiden biraz daha tutarlı bir stratejiyi çizer ve daha tutarlı bir söylemle devam ederlerdi. Eli kulağında yok değil demeyeceğiz şimdi. Tahliye ediyoruz, yok tahliye etmeyeceğiz. Bir kısmını belki falan filan, böyle hani gel gitler sürekli. O da herhalde tamamen hakim olamamaktan kaynaklanıyor. Başka izahı yok çünkü. Hakim oldukları şey ise Ukrayna'ya silah yığmaya devam etmek. En son Savunma Bakanı Reznikov 80 ton mermi getiren yeni nakliyenin ulaştığını gururla duyurmuş efendim. Böyle Ukrayna'ya bu sene kaç, bu son birkaç ay içerisinde, yıl içerisinde de yardım yapıldı ama ne kadar silah ve mühimmat gitti artık ipin ucu kaçmış durumda. Tabii Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinde de temas hattında özellikle Ukrayna saldırıları da arada oluyor ama biraz sakin duruyorlar anladığımız kadarıyla. Onlar da sadece kırmızı çizgileri vurguluyorlar. Ukrayna bugün 10 gün sürecek bir askeri tatbikata başlıyor. Tank savar füzeleri ve insansız savaş uçakları, hatta Türkiye'den aldıklarında kullanabilecekleri yolunda iddialar var. Bir yandan da Amerikan tarafı yalanlamadı. Yüksek irtifa terminal alan savunma sistemi, bu THAAD diye kısaltması anılan, bunları talep ettiğini Ukrayna söylemişti. Rusya da kendilerinin adım atmaya, askeri adım atmaya zorlandığını bu tarz şeylerle dile getirmişti. Rusya tarafı da Belarus'la beraber birlik kararlılığı 2022 tatbikatına başladı. Dikkatinizi çekiyorum. Bütün bu olup bitenler Meksika'da olmuyor, Kanada'da olmuyor. Rusya Federasyonu'nun sınırında gerçekleşiyor. Ona lütfen dikkat etmekte fayda var. Tabii Rusya'da da siyaset içerisinde ciddi ciddi tartışılıyor. Çünkü Donbas, Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri'nin nüfusları Rus asıllılardan, ezici bir çoğunlukla ve Rusça konuşanlardan diyelim oluşuyor. Duma'da Komünist Partisi'nin önerisi vardı. 14 Şubat'ta iki özel cumhuriyetin bugüne kadar Rusya Federasyonu Minsk anlaşmalarının uygulanması için tanımadığı bu iki özel cumhuriyeti, ama komünistler artık yeter, bu batılılar hiçbir yerde durmayacak. Dolayısıyla en temiz çözüm, eğer Rusya Federasyonu'yla savaşmak istemiyorlarsa tabii, o da ayrı bir seçenek ama bu iki cumhuriyeti tanımak diye bir tasarı sunmuştu. 14 Şubat'ta ele alacaklar gibi gözüküyor. Bu koşullarda Britanya diplomasisi Liz Truss, yani gerçekten çok trajik bir isim. Yani o göreve niye getirildi ben de bilmiyorum. Gerçi Batı'da gerçekten bir siyaset, diplomasi, kültür açısından büyük bir erozyon var ve belki bu tarz liderlerin konuşmalarına da çok yansıyor. Biz hep Türkiye'den şikayet ediyoruz ama biraz dışarıyı gözlemleyenler çok net olarak bunu görüyorlar. Bugün Moskova'ya gittiler. Yani Rusya çok zorlayıcı bir ülke tabii onlar için bu açılardan. Liz Truss ve Savunma Bakanı Ben Wallace Sergey Lavrov'la görüştüler. Lavrov net mesajlar vermiş. Henüz muhataplarının açıklamalarını görmedim. Ne diyebilirler onu da kestiremiyorum açıkçası ama Britanya ile ilişki ilişkiler, karşılıklı çıkarların tanınması, karşılıklı kabul edilebilir çözümler odaklanan, bunlara odaklanan bir diyaloğa ve normalleşmeye inandıklarını söylemiş ortak basın toplantısında. NATO'nun genişleyip durması konusunda kesişme noktalarının henüz bulunamadığını söylemiş. İstanbul ve Astana zirvelerinde tüm AGİT liderlerinin kabul ettiği yükümlülüklerin NATO'nun genişlemesi ihlal ediyor. Avrupa'nın güvenlik mimarisi vurgusunu Rusya sürekli olarak yapıyor. Bunun kabul edilmediğini görüyoruz demiş. Bir dilsiz ve sağırın konuşması gibi olmasına hayal kırıklığına uğradım konuşmamızın diyerek, dürüst olmak gerekiyorsa deyip dürüstçe konuşmuş. Her AB ülkesinden ayrı ayrı yanıt verilmesini bekliyoruz demiş. Zaten böyle açıklama yapmışlardı, beklenti bu. Bir yandan Ukrayna'da kendi diplomatları çekmekten bahsediyorlar. Acaba bir şey mi biliyorlar da çekiyorlar? Bir hazırlık mı yapıyorlar? Ama bu koşullarda tabii biz de çekmeyi düşünürüz. Bu konuda bu arada Batı medyasında öyle sulandırıcı şeyler çıkıyor ki, Rusya diplomatlarını çekti diye New York Times yalan haber yayınlamış. Sonra da Rusya onu yalanlamak durumunda kalmıştı. Bundan bir haber olan bir sürü insan vardı. Hakikaten çok acayip. Daha önce ortaya atılan iddialar Rusya ile ilgili, hiçbirine, Britanya'nın çok öne çıkarak bu iddiaları ortaya attığını, hatta Theresa May eski başbakanı atıf yapmış, Skripal davası, Litvinenko, Navalny örnekleri, hiçbirinde kanıt ortaya koyamadılar zaten, ama ortaya atıyorlar tabii yani bunları. Theresa May'in adı da hatırlarsınız, ben aktarmıştım, NATO Genel Sekreterliği için düşünüyormuş. Eyvahlar olsun yani, öyle demek lazım. Büyük ihtimalle serisinden bütün bunlar demiş. Highly likely İngilizcesi, yani bir senaryo ortaya sürülüyor. Yani Britanyalılar bu kurgu konusunda çok iyiler biliyorsunuz. Hikaye anlatımı muhteşem. Hakikaten şapka çıkartmak lazım. Böyle kurguları ortaya atıyorlar. Zaten post-truth muhabbetlerinin şeyi de oralardan geldi. Hatırlamak lazım. Rusya'nın kendi askeri birliklerini kendi topraklarında nereye konuşlandıracağını istemeleri, böyle taleplerde bulunmaları üzücü demiş. Bir de Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Minsk anlaşmaları, şimdi Macron'un temasları sırasında öyle bir tablo çıktı ki Amerika'da, ben aktardım size, tabii Minsk anlaşmalarını görüşebilir Ukrayna diye, ama yani nasıl görüşecek detaylar, anlaşma orada BM onaylı, ama Kuleba doğrudan diyalog, Donetsk ve Lugansk'la doğrudan diyalog anlaşmalarda yok demiş. Halbuki anlaşma o zaten. Rusya yok anlaşmada yani. Bayağı bildiğiniz Ukrayna'nın iç sorunu addediyor ve ayrılıkçı bölge olarak tanımlayıp Kiev yönetimini, hatta özerklik sunması dahil. Ama Kuleba göz göre göre yalan söylüyor. Bu artık herhalde bu kadar yalana başka bir niteleme bulamamış olsa gerek Lavrov. Göbelsin okulu bu demiş. Belki de 3. Reich'ın baş propagandacısının sanatından bile üstün. Zira gözünü bile kırpmadan yalan söylüyorlar. BM Güvenlik Konseyi tarafından onaylanmış, içeriği açık olan bir yazılı anlaşmayı reddediyorlar. Ve hiç de endişe etmiyorlar yani, hani bu arada ülkeleri çökebilir bu sürecin sonunda. Ona dair bir kaygıları da yok demiş. Burada tabii herhalde yeniden yazma çabası kokusu almış olduğunu anlıyorum ben Rusya tarafının. Zaharova da bu konuda açıklama yaptı. Anlaşmaların çok net olduğunu, yeniden yazılacak. Biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri mesela bir anlaşma imza atıyor. İran nükleer anlaşması gibi. Sonra kongredekiler, başkan değişiyor, çöpe atıyorlar. Sonra yeniden yapalım biz bu anlaşmayı. Kaç kere yeniden yapabilirsiniz bir anlaşmayı yani? Hani böyle de acayip bir durum. Sürekli olarak koşullara göre birkaç kez yeniden anlaşmalar yapılabilir böyle sonsuz şekilde. Tabii karşı tarafta buna kabul etmeme iradesi varsa, gücü varsa, o da kabul etmez. Anlaşma duruyor burada gözünüzün önünde, açın okuyun diyebilir tabii ki. Böyle bir acayip bir durum. Putin'in diplomasi çalışanları gününde verdiği mesajda ABD ve NATO'dan özeti çok şey söylemiş, ama özellikle Rus diplomatların çabalarıyla ilgili ABD ve NATO'dan güvenlik garantileri alınması gerektiğini ifade etmiş. Yani tabii bu oyunu fazla kuralına göre oynamaya dikkat etme bağlamında Rus diplomasisi öne çıkıyor. Hakikaten uğraşıyorlar sürekli anlaşmalara, verili olan hukuk sistemine atıfla, ama bir noktadan sonra da epey de zorlandıklarını, tabii başka nasıl zorlanmayacaksınız, bir anlaşma yapmışlar, içeriği belli, o yok öyle bir şey anlaşmada diyen birisi var karşınızda. Hakikaten enteresan bir durum çıkıyor. Evet, şimdi bunun dışında Rus diplomasisinden başka ne gibi vurgular geldi? Enerji piyasası, tabii onlar da kendi tezlerini dile getiriyorlar. ABD yönetimi AB'nin enerji piyasasını işgal etmeye çalışıyor. Bizim Almanya ile böyle bir ilişki kurmamıza izin vermemeye çalışıyor. Saldırganlık, mesela bu anlatıyı tersine çevirip Rusya saldıracak diyorlar. Ama bu Irak'ı istila etmeleri öncesindeki beyanatlarıyla benzetmiş Zaharova. Yani Saddam'ın kitle imha silahları var, saldıracak deyip Irak'ı işgal etmeleri. Sonra tabii ki hikaye yalan çıkmıştı. O ayrı dava. Bir de diplomasi cephesinde tabii BM'deki daimi temsilcisi Rusya'nın Vasily Nabeznya, Lavrov'un mesajını BM Genel Sekreterliği'ne iletmiş. Çünkü Rus diplomatik temsilciliklerini çalıştırmama stratejisi de izledikleri anlaşılıyor. Taktiği de izledikleri anlaşılıyor. 1947 tarihli anlaşmanın tabii BM garantörü, BM misyonunun çalışması önemli. Başka nasıl diplomati yürütülecek? ABD'nin diplomatik açıdan da vize sorunları zaten uzun süredir yaratıyorlar. Çalışmaları engellemeye çalıştığı yönde. Hatta Rusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoly Antonov, Beyaz Saray'ın kendisini sınır dışı etme tehditlerinden vazgeçmediğini söylemiş. Artık iş buraya kadar varmış durumda. Gelin de irrasyonel bir savaş başlatıcılığı yarın olamaz diye iddiada bulunun. Çok zor, hakikaten zor. Evet, bunun dışında Kırım'da Hizb-ı Tahrir, radikal İslamcı, İslami halife devleti, hilafet devleti, şeriat hukuku talep ediyorlar. Rusya'da yasaklılar. Kırım'da güvenlik operasyonu yapmış yerel güvenlik birimleri ve 4 kişi gözaltına almışlar efendim. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun bu konuda TRT'de sadece bu konu değil ama öne çıkan unsuru Türkiye'nin bu krizi Ukrayna ve Rusya krizi olarak tanımlayıp arabuluculuk çabasına girişmesi. Bu konuda mesajlar vermiş, temasları devam ediyormuş. Bir yandan da biraz Fransa'ya imada bulunmuş Çavuşoğlu. Demiş ki sorunun kökten çözülmesi belli bir zaman alabilir ama güven alıcı adımların atılması lazım. Her çaba kıymetli ama bazıları ben de bu işin içinde varım diyebilmek için atılan adımlar. Burada samimiyetsizliği görüyoruz. Bazıları da iyilik yapacağım diye gerginliği arttırıyor. Kim olabilir diye düşününce yani Macron geliyor insanın aklına. Türkiye ne yapıyor peki diye sormuşlar mı bilmiyorum söyleşi sırasında ama Çavuşoğlu daha sessiz derinden çalıştıklarını söylemiş kendi ifadesi. Ukrayna'ya 3 Şubat'ta Erdoğan'ın ziyareti Kiev'e olmuştu. Rusya işgal edecek, siber saldırı yapacak benzeri açıklamalar huzursuzluğu arttırıyor. Biz gidince gördük diye. Gitmeye gerek yok bunu görmek için. Zaten Ukraynalılar açıklama yaptılar bu konuda. İyi niyetle çalışıyoruz. Blinken'la telefonda görüşmemde bunun önemine vurgu yaptı zaten kendisi demiş. Tabii Amerikalılar Türkiye'nin muhtemelen neler yapmasını istiyorlardır. Oralara fazla girmemiş. Ben olsam onu da sorardım. Arabuluculuk eş başkanlığını BM'de İslam İşbirliği Teşkilatı'nda yürütüyoruz demiş. Bu da enteresan. Nasıl yani Rusya ve Ukrayna arasında İslam İşbirliği Teşkilatı aracılığıyla arabuluculuk çabası mı demiş. Tuhaf. Anlam veremedim doğrusu söylemek gerekirse. Batı medyasındaki kadar karamsar değilim ama naif de değilim. Değiliz demiş. Bu da enteresan bir söylem. ABD ve Rusya arasındaki görüşmelerin de kilit önemi olduğunu düşünüyorum demiş. Yani Rusya zaten olayı ABD ve Rusya arasında, ABD NATO Rusya arasında koyduğu için bu da enteresan. Yani aslında kriz Rusya ile Ukrayna arasında ama ABD ile görüşmeler de önemli diye formüle ettiğiniz zaman bir acayip bir resim oluyor. Yani tabii arabuluculuk yapmıyorsanız sıkıntı yok zaten. Böyle okuyabilirsiniz bu resmi ama arabuluculuğa soyunuyorsanız eğer o zaman enteresan bir söylem. Türkiye ilkesel politika izliyormuş efendim. Suriye hatta ilkesel politika izlediği yerlerden bir tanesiymiş Türkiye'nin. Çok acayip, hakikaten çok acayip. Yani Türk askerleri Suriye'nin topraklarının içerisinde Amerika'nın vaktiyle arzu ettiği rejim değişikliğini sağlamaya gayret gösteriyorlar. O yüzden enteresan bu angajman dediği şey nedir tam anlayamadım. ABD ile F-35 meselesi görüşmeler olumlu seyrediyor. İsrail ile ilişkiler iyi, diyalog başladı, başlıyor. Herzog'la görüşmeler oldu. Normalleşme İsrail ile Filistin davasında tutumumuzdan vazgeçmek anlamına gelmez. Zaten ikili çözüm falan filan demiş kendisi. Diğerlerinde çok daha açıkçası önemli bir vurgu görmedim. Evet, yavaş yavaş bağlayabiliriz Cahit Bey'i arkadaşlar. Ben de geciktim yine. 2015'te Paris'te restoranlar, barlar, Bataclan konser salonuna saldıran IŞİD, IŞİD saldırıları, intihar yelekleri giymiş silahlı insanlar sokaklarda terör estirmişlerdi. 2014 IŞİD olgusunun Suriye-Irak topraklarında sonucu. İşte o yargılanan, yakalanan kişi canlı yakalanmıştı. Cihatçı terör saldırılarında üste çıkmaya çalışmış. Bu saldırgan kimseyi öldürmedim ben demiş ama asıl sorumlu koalisyon bombardımanıydı. IŞİD eğer işte Batı saldırganlığını önlemeyi amaçlıyordu. Gerçekten bütün hatlar karışmış durumda. Yani hiçbir hukuki meşruiyet falan yok. Böyle acayip bir dünyada ele geçiriyor bir yeri silah zoruyla. Ondan sonra bombalanınca da vay efendim falan diyor. Kendini devlet muamelesi konulmasını, yapılmasını istiyor. Bu acayip bir dünya yaratıldı. Böyle söylemlere de zemin çıktı ortaya. Evet. Konuma dönmek istiyorum şimdi. Cahit Armağan Dilek telefon hattımızın öbür ucunda. Hoş geldiniz efendim yayınımıza.
Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar diliyorum.
Ben teşekkür ederim katıldığınız için yayına. Epeydir konuşamamıştık sizinle. Şimdi evet. Her gün kriz hali aktarıyorum. Ben buradan nereye gidecek, nereye gitmeyecek? Değerlendirmeler, değişik değerlendirmeler var tabii. Herkes farklı görüşler de ifade ediyor. Ama hakikaten 2022 senesine çok da gergin girdik. Katılırsınız muhtemelen. Hem bir yandan Asya'da. 2021'de pişirilen bir biçimde demek lazım herhalde. Şimdi Amerikan yönetiminin son açıklamaları, ben kendim böyle değerlendiririm ama katılır mısınız bilmiyorum, sizin de değerlendirmenizi merak ediyorum. Bir yandan bir diplomasi kapısı aralama ama bir yandan da Rusya'yı çevrelemekten vazgeçmeme mesajları, bir takım zikzaklar var. Eli kulağındaydı, yok değildi, yok saldıracak, böyle bir ciddi bir enformasyon savaşı olduğunu anlıyoruz. Ama ortada talepler var. Rusya Federasyonu Aralık ortasında güvenlik garantileri anlaşmasını net olarak sundu. Yanıt beklediğinde söyledi. Emmanuel Macron'un en son ziyaretinde Putin savaş istiyorsanız buyurun dedi. Yani daha başka, daha ne kadar net konulabilir onu da çok bilemiyorum. Şimdi bir yandan da diplomasi girişimleri var. Bir yandan da tatbikatlar başlıyor hakikaten. Hem Ukrayna 10 günlük bir tatbikat başlatıyor. Rusya ve Belarus'un zaten daha önceden açıklanan tatbikat var. Nedir? Gerçekten diplomasi ciddiyeti var mı bu işte? Cahit Bey, siz nasıl görüyorsunuz bu resmi?
Evet, önce ilk girişte söylediğiniz bir cümleyi ben biraz açarak gireyim.
Buyurun.
Yani 2021 yılında hazırlandı bu işin altyapısı dediniz ya. Aslında belki daha önceye gidiyor. Mesela çoğu kişi bu işin arkasında, mesela Amerika'nın bu tavrının arkasında Trump'ın olduğunu biraz göz ardı ediyoruz. Yani Trump iyiydi, doluydu ama yani biliyorsunuz bütün uluslararası anlaşmalardan çekildi. Yani Amerikan devleti bunu engelleyemez miydi? Belki engelleyebilirdi ama Trump o anlaşmalardan evrildi. Yani bunların hepsi yeni dünya düzeninin kurulması aşamasında bir sonraki başkana, o Trump da olabilirdi, işte şu anda Biden, ona bir altyapı hazırlamak için, yani yeni kuralları ortaya koymak ve karşı tarafı buna dikkat etmek için ta Trump döneminden başlayan bir hazırlık vardı aslında.
Evet, silahsızlanma yani, anlaşmalarından tek taraflı olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin çekilmesini kastediyorsunuz değil mi? Evet.
O var, İran anlaşması var, işte yani bu küresel ısınma anlaşmalarından Paris anlaşmasında çekilme var, bunların hepsini bu çerçeveye koyabiliriz.
Evet,
dolayısıyla evet. Dediğiniz bu anlamda bence de aynı şekildeyim. Dediğiniz gibi Batı bu Ukrayna krizine savaş çok yok yakın, her an olabilir yaygarasına girdi. Yani iki aydır aynı şeyi söylüyorlar. Her an olabilir, her an olabilir diyorlar. Bu yaygara her an de devam ediyor aslında. Sonradan diplomasiye yer açtılar. Fakat Batı ülkeleri arasında kafalarındaki çözümler de çok farklı. Rusya'da daha baştan itibaren bu işin belki de bir askeri çözümle sonuçlanabileceğini düşündüğü için o da daha böyle savaş olur olmaz, benim niyetim savaşmak değil dese de binlerce askeri Ukrayna ve çevresine yığdı biliyorsunuz.
Ama olaylar Meksika'da geçmiyor tabii, Rusya'nın sınırlarına askeri yığınak için bu savaş savaş yaygarası, yani o konuda da görüşünüzü alayım. Şimdi bu kadar siz NATO yapısını da bilen bir insansınız. Evet. Bu kadar askeri mühimmat tonlarca diye reklamasyon yapar gibi Ukrayna'ya ve üstelik diğer ülkelere de, yok acil mukabele gücü vesaire. Yani bunlar sonuçta Türkiye'nin sınırlarına böyle bir şey yığılsa Türk Silahlı Kuvvetleri ordusunu nerede tutardı? Barakada mı tutardı mesela, oradan yola çıkarak?
Doğru. Evet. Doğru. Zaten yani dünyadaki kriz anlamını izlerseniz aslında bu krizler böyle ABD gibi, Rusya gibi büyük ülkelerin iştahını kabartıyor. Yani o kriz noktaları onların oraya çevre ülkelere ve kriz bölgesine daha fazla askeri güç konuşlandırması için de bir fırsat doğuyor aslında. Yani bunu Afganistan'la tutup Irak'a kadar her tarafta görebilirsiniz. Şu anda benzer şey Ukrayna bağlamında gerçekleşiyor. ABD'nin zaten orada, yani NATO güçleri vardı, NATO ülkeleri var. Fakat ben bu olayı yaptığım şeyleri de paylaştım. Bu aslında bir yerel kriz gibi gözüken, yani Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesindeki bir kriz gibi gözüken olay yerelden aslında bir küresel bir olaya döndü. Bu da yeni dünya düzeninin, yani gelmekte olan yeni dünya düzeninin ayak seslerini, yani yeni bir paylaşım savaşından bahsediyoruz aslında. Rusya'nın ABD'ye önerdiği işte bu güvenlik garantileri de aslında bu bağlamda gözüküyor. Yani Rusya tabii ki dağılmasından sonra, yani Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra önce Doğu Avrupa'daki bu ülkeleri, yani Doğu blokundaki ülke, Doğu Avrupa ülkelerini NATO'ya geçtiğini gördü.
Evet. Ondan sonra bir şey de yapmadı yani. Hiçbir şey de yapmadı.
Ama yapacak gücü yoktu çünkü zor durumdaydı. Ekonomik durum özellikle çok zor durumdaydı. Yani askerleri, ordusu bir şekilde adeta dağılmış durumdaydı. Evet. Yani parası yoktu. Yeni modernizasyon yapamıyordu bir şekilde. Ve bunlara müdahale edemedi. Daha sonra kendini toplamaya başlayınca işte diğer bölgelerde krizlerle birlikte, işte petrol fiyatlarının artmasıyla birlikte yeni bir ekonomik kaynak bulunca kendini toplamaya başladı. Ordusuna büyük ağırlık verdi. Yeni silah sistemlerini geliştirdi. Ordusunu yeniden yapılandırdı. Ve işte bu işin NATO'nun, Batı'nın doğuya doğru geldiğini gördükçe bu sefer Sovyetler Birliği'nin, eski cumhuriyetlerin devirden kaymasını önleme için hazırlıklara başladı. Yani Rusya bunu gördü. Nitekim 2008'de işte NATO'nun işte Gürcistan ve Ukrayna'ya işte üyelik vaat etmesiyle birlikte hemen Gürcistan müdahalesi var biliyorsunuz 2008'deki Rusya'nın. Oradan bu şeyini verdi ve sonra peşinden nedir oraya? İşte Kırım olayı başladı ve Kırım'la birlikte bu meşhur Donbas olayı da es tabanlı gelişti. Ve orada biliyorsunuz iki tane Minsk anlaşması var. Birisi uygulanamadı, ikincisi uygulandı. Acaba diyorum ben, o hala da biliyorsunuz Putin bundan ısrarlı. Yani
evet, yani mesela yani bu anlaşmalar zaten sorunu Ukrayna'nın iç sorunu olarak tanımlıyor. Yani ama Dmitri Kuleva bu anlaşma Donbas'la, Donetsk ve Lugansk'la konuşmayı içermiyor gibi cümleler kurmuş bugün. Sergey Lavrov kendisini Göbels'e benzetti yalancılık anlamında. Anlaşmalar ortada çünkü, yani enteresan bir durum. Bir tuhaf durum değil mi yani? Siz kendi ülkenizi içerisindeki sorunu çözün diyor. Başka bir şey söylemiyor yani.
Evet, öyle diyor. Aslında şu anda anladığım kadarıyla bütün taraflar bu Minsk anlaşmalarından memnundur. Herkes kendisine göre bir yorum içeriyor. Yani işte Ukrayna diyor ki önce diyor güvenlik içeren maddeler uygulansın, sonra siyasi çözüm. Yani oradaki Donbas'a özellik verilmesi konusu veya özel bir statü verilmesi konusu, sonra bunu siyasi çözüm olarak görüyor ve onu sonra yapacağız diyor. Ama
parlamentosunda yasa çıkartmıştı bunu yapmayacağına dair. Öyle de bir sıkıntı var ortada. Tabii, ne yapacak şimdi?
Evet. Şimdi dolayısıyla şimdi yeniden yorumlayalım ve maddeleri değiştirelim, yeni bir anlaşma olsun diyor. Tabii Rusya buna yanaşmıyor. Rusya yani anlaşmalar orada ortada. Bu konu beni ilgilendirmez. Yani orada beni ilgilendiren çok ufak bir madde var. Onun haricindekiler hepsi Ukrayna'nın kendi işi, onu halletsin. Batı'da, Türkiye'de, yani ana bulucu olmak isteyen herkes de Ukrayna'yı bir şekilde ikna etsin diyor.
Yani.
Evet. Aslında bu konuşulurken biliyorsunuz bugün Rusya'nın güvenlik garantilerini istemesiyle birlikte konu tamamen bu bağlamda da çıktı. Yani korunun asıl sebebi ortadan unutuldu ve işte bu sefer tam da dediğiniz gibi bu paylaşım savaşlarına dönüştü. İşte sen buraya kadar askerlerini getiremezsin, şuradaki askerlerini çek, sen de buradan çek gibi. Yani bu aslında tabii fırsattan istifade Rusya baktı ki iş tehlikeye gidiyor. Hemen Belarus'a askerlerini de gönderdi. Şu anda yani batı kaynaklı haberlere göre söylüyoruz tabii. 30 bin yani civarında askeri var ve S-400'ler dahi çok gelişmiş silah sistemleri gönderdi. Ve Belarus lideri de geçen gün bir açıklama yaptı. Buraya gelen bütün silah sistemlerini almak için harekete geçtik dedi. Yani onları sahipten satın alacağız dedi. Tabii Belarus'un böyle bir gücü var mı bilmiyorum ama sonuçta bir şekilde Ruslar oraya bir şekilde konmuş oldu. Yani Belarus'u kurtardı Rusya kendi hesabına.
Yani tabii orada şeyi belirtmek lazım. Düzenli ortak tatbikatlar yapılıyor Belarus'la. Birlik devleti bir var. 90'lardan beri zaten. Evet.
Dolayısıyla burada asıl mücadele şu anda Ukrayna üzerinde dönüyor. Yani Ukrayna'nın kimin tarafına düşeceğine ilişkin bir tartışma var. Ya burada tabii askeri konulara girersek olursak.
Hayır. Ben şunu merak ediyorum. Şu konuda ne düşündünüz? Yani bu Batı'nın izlediği strateji. Çünkü bir gün böyle diyorlar, bir gün başka bir şey söylüyorlar. Ben anlamadım tam ne demek istedikleri. Biz Rusya'yı parçalamak istiyoruz mesajımı veriyorlar. Biz ondan vazgeçmeyeceğiz. Önce Ukrayna'yı alırız, sonra başkalarını alırız, sonra başka şey yaparız. Sonra başka birileri bize katılmak istiyorsa onlar da katılabilir. Çünkü bu öyle bir talep ki yani birileri belli bölgelerde farklı tavır sergilediğinde orada başka şeyler. Yani dünya düzeni diyorsunuz ya siz, yeni dünya düzeni.
Evet.
Nasıl bir düzen tahayyül ederek yapılıyor? Yani güç dengeleri, nüfus. Hiç kimsenin nüfuz alanı yok diyorlar mesela. Yok mu kimsenin mesela Türkiye'nin filan? Yani, nasıl bir yani neye zorluyor bu? Nereye zorluyor evet, onu? Yani, çünkü savaş tehdidi var Cahit Bey. Tabii, ciddi tabii. Değil mi?
Tabii. Yani şu anda olan da tabii bir nüfus savaşı. Yani işte Belarus'ta Ukrayna'da benim nüfus alanıma gelecek diyor. Yani Batı diyor ki evet, yani böyle NATO üyesi için ona bir üyeliği için ona bir şey verdik ama ya çok yakın vadede, yani çok uzak vadede olabilecek bir şeyden bahsediyoruz diyorlar. Biraz da işi yumuşatmak için. Ama en azından NATO üyesi olmasa bile benim nüfuz alanımda kalsın. Dolayısıyla Rusya buradan çıksın deniyor. İşte bu Kazakistan olayını da bu şekilde okumak lazım. Karabağ olayını da bu şekilde okumak lazım. Rusya oralara çok sert müdahale, yani çok çabuk ve ya sert demeyelim ama çok çabuk müdahale edip o Karabağ'daki sorunu ve Kazakistan'daki sorunu halletti mesela. Oradaki işlerin bu Donbas gibi olmasının önünü kapattı oralarda. Tabii özellikle dediğim gibi Rusya'nın şu andaki hedefi eski Sovyetler Cumhuriyeti'nin o kuzeydeki 3 Baltık ülkesi hariç, artık onlar kurtuldu çünkü NATO üyesi de oldular. O da eski Sovyet Cumhuriyetlerinin Batı'nın nüfuz alanına girmesini önlemeye çalışıyor. Şimdi ben tabii Türkiye'de herkes şeyler konuşuyor ama biraz dayanıksız diye düşünüyorum.
Şimdi bugün Çavuşoğlu'nun
bahsederken dünya düzeninden bahsediyorlar ama yani ortada bir Rus var, bir Çin var. Şimdi bu tabii iki kutuplu dünya düzeni olmuyor. Bir de Amerika var zaten ortalıkta. Ben bu salgınla birlikte işte dünya düzeninin yeniden değişeceğini, yeni kuralların geleceğini düşünerek 2020 yılında bu bir analiz yapmıştım ve yeni dünya düzeninin oynak 2,5 kutuplu artı diye bir yeni dünya düzeninden bahsetmiştim. Burada işte 2,5 kutuptan kastım. Yani bunun bir tanesi Amerika, zaten sabit olarak duracak orada. Diğer ikinci büyük ülke, İşte krizler Avrupa'da olursa, dünyanın batı tarafında olursa Amerika'nın karşısında Rusya var ve Rusya'yı destekleyecek olan bir artık yarım stratejide olan, çünkü destek unsuru olacak bir Çin var.
Ama Cahit Bey, Çin'e de bir Tayvan üzerinden, yani ikinci bir Çin devleti yaratma çabası da orada var Tayvan dediğimiz, işte Çinliler.
Belki yarın bir gün Ukrayna'dan sonra biz Tayvan'ı konuşuyor olacağız muhtemelen. Çok büyük ihtimalle. Bu sefer ABD ile Çin karşı karşıya gelirken Rusya'yı da Çin'in arkasında bir yarım aktör olarak göreceğiz. İşte Türkiye gibi diğer ülkeler de burada artı dediğimleri küçük ülkeler olarak bu dünya üzerinde rol olacaklar. Bir de dünyada tabii şöyle gelişmeye başladı. İşte biliyorsunuz Amerika Biden bir demokratik ülkeler konferansı topladı biliyorsunuz. Türkiye çağrılmadı buraya. Rusya yok, Çin yok. Onunla birlikte eş zaman olarak AUKUS diye bir ittifak kuruldu biliyorsunuz. İngiltere, Amerika ve Avustralya arasında. Evet. Şimdi bütün bu yeni oluşumları da ben harika işlediğiniz zaman şöyle bir şey çıkıyor. Aslında eskiden bizim Doğu Batı diye ayırdığımız dünyadaki eksen Kuzey Atlantik'ten Güney Pasifik'e doğru kayan bir eksenden bahsediyoruz. Eksen bu şekilde biraz kaydı. Ve bunu da artık otoriter devletler ve otoriter olmayan devletler diye ayırıyoruz. Ve çok ilginç burada benim analizime göre Türkiye'de bu eksenin sağında yani Rusya ile Çin'in olduğu tarafta bırakılıyor Batı tarafından. Dikkat edin hemen burnumuzun dibinde bir krizden bahsediyoruz ve Ukrayna krizinden bahsediyoruz. Karadeniz bir savaş alanına dönmek üzere ve Türkiye'nin adı hiçbir yere geçmiyor. Hiç kimse diplomatik ilişkilerinde yani bizim zorlamamız olan bazı şeyler var. Türkiye hiçbir yerde yok.
Dışişleri Bakanı çok da dün TRT yayınında Fransızları ben öyle benim yorumum tabii bu ima etmiş. Kıymetlidir ama işte ben varım diyebilmek için adım atıyorlar. Samimiyetsizlik var filan nereden ne olmuş çok anlayamadım ama evet. Çok da heyecanla bir arabuluculuk çabası var Türkiye'nin. Yani sonuç verir vermez ayrı yani, mesele bu böyle bir şansı var mı? Vaktim azalıyor onun için hemen tabii, Türkiye kısmını tabii, sorayım ben, istedim.
Evet. Bence şöyle bir şansı yok. Yani biz krizin temelinde Rusya-Ukrayna krizi varmış gibi hareket ediyoruz. Ama anlattık. Yani şu anda ne Rusya ne Amerika bu işi böyle görmüyor. Yani işte Macron bile gitti biliyorsunuz. Ya Macron'u hiç muhatap almadı. Putin'in bugün Tokayev ile görüşmesi vardı. Kazakistan lideriyle gördük. Başta oldular, el sıkıştılar filan. Yani Macron'a cüzdanlı gibi muamele yaptı. Yani seni takmıyorum dedi. Zaten Macron'un niyeti de aslında bir küresel bir arabulucu olmak falan dan ziyade buradaki konuları biz bir Avrupa güvenliği altında görüşelim. Amerika'yı da bırakalım. Bu işi Avrupa ile Rusya çözsün şeklinde.
Evet. Fakat ama Avrupa'nın öyle bir iradesi var mı?
Tabii. Evet. Rusya da onu bildiği için Macron'u muhatap almadı. Benim ve bizzat size de söyledi anlaşılan ifadelerini onu görüyoruz. Benim muhatabım Amerika dedi. Yani Rusya benim muhatabım Amerika diyorsa burada konuştuğumuz konu hakikaten o Donbas'ın şeyi değil, özel statüsü değil. Tamamen Amerika ile Rusya arasında, tabii Amerika deyince NATO'yu biz buraya eklemek lazım. Bir tamamen bu paylaşım krizi ve yeni ittifakların sınırlarının belirlenme mücadelesini biz burada görüyoruz. Burada da tabii bu demin söylediğim bu oynak 2,5 kutup artı kutuplu dünya sisteminde Türkiye'de rol yok, Fransa'da rol yok. Burada yine Amerika, Rusya ve sorun işte Pasifik'te olduğu zaman da Çin'i bu ekranda şeyle göreceğiz. Burada tabii çok ilginç bir şey var. Yani biz Amerika tabii Soğuk Savaş'tan sonra tek kutuplu olarak dünyayı hükmetti. Şimdi yeni dünya düzeninde aslında hem Çin hem Amerika pardon Rusya kesinlikle Birleşmiş Milletler düzeninin değişmesini istemiyorlar. Bu çok ilginç. Bu da tabii Amerika'nın ekmeğine biraz yağ sürüyor aslında. Onlar aynı şu anda bizim iç politikada yani işte Millet İttifakı güçlendirilmiş parlamenter sistem diyor ya. Buna benzer bir şekilde Rusya ve Çin de güçlendirilmiş Birleşmiş Milletler sistemi diyorlar. Dolayısıyla bu paylaşım savaşlarında da artık en azından bu üçü arasında bu işin yapılmasını esas olarak ortaya koyuyorlar. Burada Macron'un bu başarısızlığından sonra ortaya şöyle bir şey çıktı. Madem uluslararası işleri konuşuyoruz orada yani Avrupa'nın, Avrupa Birliği'nin Amerika'dan ABD'den stratejik özellik alma çalışmaları boşa çıktı. Yani başarısız oldular. Bu işi yapamadılar. Dolayısıyla onlar başka bir bahara kaldı. Amerika Avrupa'yı yönetmeye devam edecek. Onların orada bir rol çalması çok mümkün değil. Bilakis Amerika burada stratejik özelliği Avrupa Birliği'ne değil İngiltere'ye vermiş durumda aslında. Evet. İngiltere büyük bir hızla Avustralya'ya kadar uzandı biliyorsunuz ittifak şeyi. Özellikle Avrupa'da ve Orta Doğu'da Amerika İngiltere'ye stratejik ortaklık vermiş durumda ve İngiltere bu işi götürüyor. Biliyorsunuz şimdi Polonya ve Ukrayna ile bir ittifak oluşturmak istiyor. Yani düşünür müsünüz o Rusya ile Avrupa'nın arasında kama gibi giren bir ittifaktan bahsediyoruz. Evet. Dolayısıyla Amerika yine lead behind diye bir stratejileri vardı onların. Onu bir şekilde yönetip İngiltere'yi öne çıkarmış durumda. İngiltere'de biliyorsunuz Global Britain diye bir stratejiyle yeniden dünya sahnesine rol almaya çalışıyor. Yani önümüzdeki dönemde işte Rusya, göreceğiz. Çin, Amerika'nın yanında İngiltere'yi de bir dördüncü unsur olarak göreceğiz.
Çok teşekkür ediyorum. Biraz zamanım, vaktimi aştım. Kusura bakmayın. Çok teşekkürler Cahit Bey değerlendirme için.
Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
Evet, 3 dakikadan fazla açtık. O yüzden şarkıyı atmak zorunda kaldık efendim. Yarın güzel bir şarkı çalarız diyelim. Yarın görüşmek üzere Eksen'den. Hoşça kalın.
Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
var. Biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki...
Biraz da Fransa seçimlerine
bakalım. Dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var. Filistin'den, Suriye'den, Avrupa Birliği ve Rusya'dan, Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.